Yedinci ayrımın başı. Niyet ve arzu yasasının uygulanışı. Niyet ve arzu yasasını uygulamak için aşağıda sıralanan maddeleri derin bir bağlılıkla yerine getireceğim. 1. Tüm arzularımın bir listesini yapacağım. Bu listeyi hep yanımda taşıyacağım. Sessizliğime girmeden ve meditasyonuma başlamadan önce bu listeye bakacağım. Geceleri uyumadan önce bu listeye bakacağım. Sabah uyandığımda bu listeye bakacağım. 2. Listemdeki tüm arzuları özgür bırakacağım. Ve üretkenlik hazneme teslim edeceğim. İşler istediğim gibi gitmediğinde ve bunun bir sebebi olduğuna, kozmik planın benim kavrayabileceğimden daha büyük bir şey hazırlamakta olduğuna güveneceğim. 3. Tüm eylemlerimde şu anın farkındalığını uygulamaya çalışacağım ve bunu kendime sürekli hatırlatacağım. Problemlerin şu anki dikkatimi dağıtmasına ve yok etmesine izin vermeyeceğim. Şu anı olduğu gibi kabul edeceğim ve geleceği en derin ve en coşkulu niyet ve arzularımla yaratacağım. 6. Zihinsel bağımsızlık yasası. Zihinsel bağımsızlıkta belirsizliğin bilgeliği yatar. Belirsizliğin bilgeliğinde ise özgürleşme yatar. Geçmişimizden, bilinenden ve geçmiş koşullanmaların hapsinden bilinmeyene, sonsuz olanaklar alanına adım atmaya istekli olduğumuzda kendimizi evrenin dansının müziğini yöneten yaratıcı zihne teslim ederiz. Asterix açıklaması. Yazar orijinal metinde detachment ifadesini kullanmıştır. Burada anlatılmak istenen arzularımızı ve niyetimizi belirledikten sonra sonuca odaklanmak yerine kendimizi hayatın akışına bırakıp dikkatimizi yolculuğumuzun kendisine vermemiz gerektiğidir. Yakın arkadaş olan ego ve benlik aynı ağaca tünemiş iki altın kuş gibi aynı beden içerisinde otururlar. İlki hayat ağacının tatlı ve ekşi meyvelerini yerken diğeri dışarıdan seyreder. Mundaka, Upanishad. Başarının 6. spiritüel yasası zihinsel bağımsızlık yasasıdır. Zihinsel bağımsızlık yasası fiziksel evrende bir şey elde etmek için o şeye olan bağımlılıklarınızdan vazgeçmeniz gerektiğini anlatır. Bu demek değildir ki arzularınızı gerçekleştirmek için niyetlerinizden vazgeçmelisiniz. Sadece sonuçları olan bağımlılığı bırakmanız gerekir. Bunu gerçekleştirebilmek insana çok büyük bir güç katar. Sonucu olan bağımlılıklarınızdan vazgeçtiğinizde ve hedefe odaklı niyetinizle duruma dışarıdan özgürce bakabildiğinizde arzu ettiğiniz şeye ulaşabilirsiniz. İstediğiniz her şey kendinizi durumlardan zihinsel ve duygusal olarak soyutladığınızda gerçekleşebilir. Çünkü bu zihinsel ve duygusal soyutlama gerçek benliğinizin gücüne şüphesizce inanmaya dayanır. Öte yandan sonucu olan bağımlılık korkuya ve güvensizliğe dayanır. Ve güven ihtiyacı gerçek benliği tanımamaktan kaynaklanır. Zenginlik, bolluk, bereket veya fiziksel dünyadaki herhangi bir şeyin kaynağı benliktir. Her şeyi gerçekleştirebilmeyi bilen bilinçtir bu. Diğerleri birer semboldür. Arabalar, evler, paralar, kıyafetler, uçaklar. Bu semboller gelip geçicidir. Sembollerin peşinden koşmak, bir ülkenin topraklarında yaşamak yerine sadece haritasına bakmak gibidir. Endişe yaratır ve sonunda içinizde bir boşluk hissetmenize neden olur. Çünkü benliğinizi, benliğinizin sembolleriyle değiştirmeyi tercih etmişsinizdir. Sonuca bağımlılık yoksulluk bilincinden gelir. Çünkü bu bağımlılık aslında daima sembollere yöneliktir. Zihinsel bağımsızlıksa zenginlik bilinciyle eş anlamlıdır. Çünkü zihinsel bağımsızlıkla özgürce yaratabiliriz. Ancak kendimizi olayların dışında tutabildiğimizde neşeyi ve kahkahayı hayatımıza davet edebiliriz. Böylece zenginlik sembolleri kendiliğinden ve çabasızca yaratılır. Kendimizi zihinsel olarak soyutlayamadığımızda çaresizliğin, ümitsizliğin, sıradan ihtiyaçların, önemsiz endişelerin ve gereksiz ciddiyetin, ki bunlar sıradan yaşamların ve yoksulluk bilincinin net özellikleridir, mahkumları haline geliriz. Gerçek zenginlik bilinci her istediğinize, İstediğiniz her an ve en az çabayla sahip olabilme yeteneğidir. Bu deneyimi içimize sindirebilmek için önce bilinmezliğin bilgeliğini sindirebilmemiz gerekir. Bu bilinmezlikte istediğiniz her şeyi yaratabilecek özgürlüğü bulabilirsiniz. İnsanlar devamlı bir güvence arar. Ancak fark edeceksiniz ki aslında güvence aramak çok kısa ömürlüdür. Para ve olan düşkünlük bile bir güvensizlik işaretidir. Diyebilirsiniz ki, X milyon dolarım olsa güvende olurdum. Böylece finansal olarak bağımsız olur ve ardından emekli olurdum. Sonra da yapmak istediğim her şeyi yapabilirdim. Bu hiçbir zaman gerçekleşmez. Hiçbir zaman. Güvence arayanlar tüm hayatları boyunca bunun peşinden koşar ve asla elde edemezler. Bu durum kısa ömürlü olur. Paraya düşkünlük, bankanızda ne kadar paranız olursa olsun güvensizlik yaratacaktır. Çok parası olan bazı insanlar en güvensiz insanlardır. Güvence arayışı bir illüzyondur. Eski bilgelik geleneklerinde tüm bu ikilem için çözüm güvensizliğin ve bilinmezliğin bilgeliğinde yatar. Bu, güvence ve kesinlik arayışının aslında bilinene karşı bilinene olan bağımlılık olduğu anlamına gelir. Peki bilinen nedir? Bilinen geçmişimizdir. Bilinen, geçmiş koşullandırmaların hapsinden başka bir şey değildir. Bunda bir evrimleşme yoktur. Kesinlikle hiçbir gelişme yoktur. Evrimleşme olmadığında da durağanlık, düzensizlik, tıkanıklık, kargaşa ve çöküş vardır. Öte yandan belirsizlik, saf yaratıcılığın ve özgürlüğün verimli topraklarıdır. Belirsizlik, varoluşunuzun her anında bilinmeyene adım atmak demektir. Bilinmeyen tüm olanaklar alanıdır. Daima taze, yeni ve yaratıcılığa açıktır. Belirsizlik ve bilinmezlik olmadığında hayatınız yalnızca yıpranmış ve eskimiş hatıraların küflü tekrarları haline gelir. Geçmişin kurbanı olursunuz ve bugün size işkence çektiren kişi, dünden kalanlarla yine siz olursunuz. Bilinene bağlılığınızdan kurtulun, bilinmeyene dalın ve tüm olanaklar aralığına girin. Bilinmeyene dalma isteğinize belirsizliğin bilgeliği sizi bekliyor olacaktır. Bu demektir ki hayatınızın her anında heyecan, macera ve gizem sizinle olacaktır. Hayatın tadını büyük bir keyifle, sihir, kutlama, canlılık, neşe ve sevinç içinde çıkarabileceksiniz. Hayatınızda her gün tüm olanaklar alanında gerçekleştirebileceklerinizin heyecanını davet edin. Belirsizlikler yaşıyorsanız doğru yoldasınız demektir. Sakın vazgeçmeyin. Bir hafta ya da bir yıl sonra ne yapacağınıza dair kesin ve tam bir fikriniz olması gerekmez. Çünkü ne olacağına dair net bir fikriniz varsa ve bu fikre katı bir şekilde bağımlıysanız, sonsuz olanaklar alanının kapılarını üstünüze kapatıyorsunuz demektir. Tüm olanaklar alanının bir özelliği de sınırsız ilişkilerdir. Bu alan, niyet ettiğiniz sonucu gerçekleştirebilmek için sınırsız sayıdaki zaman mekan olayını bir orkestra gibi yönetip düzenler. Farklı sonuçlara bağımlı yaşadığınızda niyetiniz inatçı bir kafa yapısına kilitlenir ve alanın özünde var olan akışkanlığı, yaratıcılığı ve kendinden oluşma yeteneğini kaybedersiniz. Sonuçlara körü körüne bağlı kaldığınızda arzularınızı dondurur, yaratıcılığın tüm süreçlerine müdahale ederek evrenin sonsuz akışkanlığını ve esnekliğini engellersiniz. Zihinsel bağımsızlık yasası, niyet ve arzu yasasına engel değildir. Hala belli bir yöne gitme niyetiniz vardır. Hala bir hedefiniz vardır. Ancak A noktası ile B noktası arasında sınırsız fırsatlar vardır. Belirsizlik işin içine girdiği zaman daha yüksek bir hedef veya daha heyecan verici bir şey bulduğunuzda her an yönünüzü değiştirebilirsiniz. Problemlere çözüm bulmak için kendinizi zorlamazsınız. Bu da fırsatlara karşı açık ve dikkatli olmanızı sağlar. Zihinsel bağımsızlık yasası evrim sürecini hızlandırır. Bu yasayı anladığınızda çözüm dayatmak için kendinizi zorlamazsınız. Problemlere çözüm dayattığınızda yeni problemler yaratırsınız. Dikkatinizi belirsizliğe verir, kaos ve karışıklığa çözüm bulmaya beklerken belirsizliğe tanıklık edersiniz. Ortaya çıkacak olan her şey muazzam ve heyecan verici olacaktır. Bu ayık olma hali, yani şu anda olma, belirsizlik alanında hazırlıklı olma hali, hedef ve niyetinizle buluşur, yeni fırsatlar yaratır. Bu fırsatlar aslında hayatınızdaki tüm problemlerde vardır. Ve bu problemler daha büyük faydalar yaratabilmek için birer fırsat tohumudur. Bunu kavradığınızda kendinizi sonsuz, sınırsız olanaklara açarsınız. Bu da gizem, mucize, heyecan ve macerayı canlı tutar. Hayatınızdaki her probleme size daha büyük fayda sağlayabilecek bir fırsat olarak bakabilirsiniz. Belirsizliğin bilgeliğinde kök salarak fırsatlara karşı açık ve ayık olun. Bu hazırlıklı haliniz yeni fırsatlarla buluştuğunda çözüm kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan şey çok kez şanslı olmak olarak adlandırılır. Aslında şans, hazırlıklı olma haliyle fırsatın bir araya gelmesinden başka bir şey değildir. Bu ikili dikkatli bir şekilde kaosa tanıklık etmek durumuyla birleştiğinde ise size ve sizinle iletişim içinde olanlara evrensel fayda sağlayacak bir çözüm ortaya çıkarır. Böylece başarı için mükemmel bir reçete yaratılır ve bu reçete zihinsel bağımsızlık esasına dayanır. Zihinsel bağımsızlık esasının uygulanışı. Zihinsel bağımsızlık esasını uygulamak için aşağıda sıralanan maddeleri derin bir bağlılıkla yerine getireceğim. 1. Bugün kendimi olay, durum ve koşullardan zihinsel olarak soyutlamaya adayacağım. Kendime ve çevremdeki insanlara olduğumuz gibi var olma özgürlüğünü vereceğim. Her şeyin nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikirlerimi dayatmayacağım. Problemlere sonuçlar bulmaya çalışarak yeni problemler yaratmayacağım. Her şeye zihinsel bağımsızlıkla yaklaşacağım. 2. Bugün deneyimlerimin ana malzemesi belirsizlik olacak. Belirsizliği kabul etmeye duyduğum istek sayesinde kaos, karışıklık ve düzensizlik içindeki problemler kendiliğinden çözülecektir. Bir durum ne kadar belirsiz görünüyorsa ben kendimi o kadar güvende hissedeceğim. Çünkü belirsizlik benim özgürlüğe giden yolumdur. Aradığım güveni belirsizliğin bilgeliğinin rehberliğiyle kendimde bulacağım. 3. Sonsuz fırsatlar denizine gireceğim ve sınırsız seçimlere açık olacağım. Ortaya çıkacak olanları heyecanla bekleyeceğim. Sonsuz fırsatlar alanında hayatın tüm eğlencesini, macerasını, büyüsünü ve gizemini yaşayacağım. 7. Hayatın amacı yasası, Dharma yasası. Herkesin yaşamının bir amacı vardır. Başkalarıyla paylaşmak için eşsiz bir hediyesi ya da özel bir yeteneği vardır. Bu eşsiz yetenek başkalarına hizmetle harmanlandığında kendi özümüzün coşkusunu ve sevincini deneyimleriz. Bu da tüm hedeflerin hedefi, nihai hedeftir. Saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür. Bir ney gibi olursunuz gönülden çalıştığınız zaman. Ve nedir aşk ile çalmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır bir kumaşı, nakış işler gibi gönülden. Halil Cibran Ermiş. Başarının 7. spiritüel yasası Dharma yasasıdır. Dharma, Sanskritçe'de hayatın amacı anlamına gelir. Dharma yasası bir amacı gerçekleştirebilmek için fiziksel bir bedende var olma tercihimizi anlatır. Sınırsız içsel gücün özü ilahi güçtür ve bu ilahi güç yüce amacına hizmet etmek için insan formuna girer. Bu yasaya göre herkesin eşsiz bir yeteneği ve bunu eşsiz bir biçimde ifade etme şekli vardır. Tüm dünyada herkesten daha iyi yapabildiğiniz bir şey vardır. Ve bu eşsiz yeteneğin ve eşsiz ifadesinin de eşsiz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar yeteneğinizin yaratıcı ifadesiyle eşleştiğinde zenginlik yaratan bir ışık oluşur. İhtiyaçlarınızı karşılamak için yeteneğinizi ortaya koyduğunuzda bu sınırsız bir zenginlik yaratacaktır. Çocukları en başına bu fikirle yetiştirirseniz hayatlarındaki etkilerini görebilirsiniz. Ben bu durumu kendi çocuklarımda yaşadım. Burada olmalarının bir sebebi olduğunu ve bu sebebi kendilerinin bulmaları gerektiğini tekrar tekrar anlattım. 4 yaşından itibaren bunu duydular. Yine aynı yaşlarda onlara meditasyonu öğrettim ve şunu söyledim. Hayatınızı kazanma konusunda asla endişe etmenizi istemiyorum. Yetişkin olduğunuzda hala kendinizi geçindiremiyorsanız bunu size ben sağlayacağım. O yüzden endişe etmeyin. Okulda başarılı olmak için çabalamanızı istemiyorum. En yüksek notları almak, en iyi okullara girmek için çabalamanızı istemiyorum. Gerçekten istediğim, insanlara nasıl hizmet edebileceğinizi, eşsiz yeteneklerinizin neler olduğunu kendinize sormanız ve bunlara odaklanmanızdır. Çünkü hiç kimsede olmayan eşsiz bir yeteneğiniz ve bunu eşsiz bir biçimde ifade edebilme şekliniz var. Sonuçta en iyi okullara gittiler, en iyi notlarla sınıflarını geçtiler ve üniversite yıllarında muazzam bir şekilde kendilerine yetecek kadar finansal gelir sağladılar. Çünkü onlar buraya ne vermek için geldiklerine odaklandılar. Bu da Dharma yasasıdır. Dharma yasasının 3 unsuru vardır. İlk unsur, her birimizin buraya kendi gerçek benliğimizi bulmaya geldiğini ve gerçek benliğimizin spiritüel olduğunu, yani özde hepimizin fiziksel bedenlerde ortaya çıkmış spiritüel varlık olduğumuzu anlatır. Bizler arada sırada spiritüel deneyimler yaşayan insanlar değiliz. Tam tersi hepimiz arada sırada insan olma deneyimi yaşayan spiritüel varlıklarız. Hepimiz yüksek benliğimizi, spiritüel benliğimizi keşfetmek için buradayız. Bu da Dharma yasasının ilk unsurudur. İçimizdeki doğmayı bekleyen tanrı veya tanrıçaları keşfetmeliyiz. Ancak bu şekilde kutsallığımızı ifade edebiliriz. Dharma yasasının ikinci unsuru ise eşsiz yeteneklerimizi ortaya koyabilmektir. Dharma yasası her insanın eşsiz bir yeteneği ve bu yeteneğini eşsiz bir ifade etme şekli olduğunu söyler. Bu yetenek o kadar eşsizdir ki Gezegen üzerinde yaşayan başka hiçbir kimsede bu yetenek ve bu ifade şekli yoktur. Bu da şu anlama gelir. Tüm gezegendeki insanlardan daha iyi yapabileceğiniz tek bir şey ve bunu yapabilmenin tek bir yolu vardır. Bu tek şeyi yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz bile. Sahip olduğunuz bu tek yeteneği ortaya koymak sizi ebedi bir farkındalığa götürür. Dharma yasasının üçüncü unsuru ise insanlığa hizmet etmektir. Diğer insanlara hizmet etmek ve kendimize nasıl yardım edebilirim, benimle temasa geçenlere nasıl yardımcı olabilirim diye sormaktır. Eşsiz yeteneğinizi insanlığa hizmet için kullandığınızda Dharma yasasını tamamen uyguluyorsunuz demektir. Kendi spiritüelliğimizi yaşamak, saf potansiyelimizle birleştiğinde sınırsız zenginliğe ulaşmamak için hiçbir neden kalmaz. Çünkü zenginliğe ulaşmak için gerçek yol budur. Bu zenginlik geçici değildir. Eşsiz yeteneğinizi ortaya koyma şekliniz ve kendinize burada benim yararıma ne var yerine nasıl yardım edebilirim diye sormanız, diğer insanlara olan hizmetleriniz ve güçlü inancınızla birleşince bu zenginlik daimi olur. Burada benim yararıma ne var sorusu egonun iç diyaloğudur. Nasıl yardım edebilirim sorusu ise özün iç diyaloğudur. Özünüz, evrenselliği deneyimleyeceğiniz farkındalığınızın etki alanıdır. İç diyaloğunuzu, burada benim yararıma ne vardan, nasıl yardım edebilirim'e kaydırmakla otomatik olarak egonun ötesine geçer ve özün etki alanına girersiniz. Özün etki alanına girebilmenin en kolay yolu meditasyondur. İç diyaloğunuzu kolayca nasıl yardım edebilirim'e kaydırmak, öze, evrenselliği deneyimlediğiniz farkındalığınızın etki alanına girebilmektir. Dharma yasasından en iyi şekilde yararlanabilmek için kendinizi bazı şeylere adamanız gerekir. Birincisi, spiritüel çalışmalarla egonun ötesindeki yüksek benliğimi arayacağım. İkincisi, eşsiz yeteneklerimi keşfedeceğim ve eşsiz yeteneklerimi bulduğumda hayatın keyfine varmaya başlayacağım. Çünkü bu keyif süresi ancak ebedi bir farkındalığa girdiğimde gerçekleşecektir. Böylece sonsuz mutluluk halini yaşayabileceğim. Üçüncüsü, insanlığa nasıl hizmet edebilirim diye kendime soracağım ve cevabını uygulamaya koyacağım. Eşsiz yeteneklerimi diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağım. Yardım ve hizmet için onların ihtiyaçlarıyla benim arzularımı eşleştireceğim. Şu iki sorunun cevabını oturup yazın. Para konusu problem olmasa, çok paranız veya zamanınız olsa ne yapardınız? Eğer cevabınız şu an yaptığınız ise o halde siz darmanızı yaşıyorsunuz. Çünkü yaptığınız işi tutkuyla yapıyorsunuz ve eşsiz yeteneklerinizi ortaya koyuyorsunuz. Sonra kendinize tekrar sorun. İnsanlığa nasıl hizmet edebilirim? Bu soruya cevap verin ve uygulamaya koyun. Kutsallığınızı keşfedin. Eşsiz yeteneğinizi bulun. Onunla insanlığa hizmet edin. İstediğiniz her tür zenginliği böylece yaratabilirsiniz. Yaratıcı ifadeniz diğer insanların ihtiyaçlarıyla eşleştiğinde bolluk, bereket kendiliğinden ortaya çıkacak. Görülmeyenden görülene, özün dünyasından, fiziksel dünyadaki formuna akacaktır. Hayatınızı İlahi gücün mucizevi ifadesi olarak arada sırada değil, her an yaşamaya başlayacaksınız. Gerçek mutluluğu ve başarının gerçek anlamını, kendi benliğinizin coşku ve sevincini bu şekilde tadacaksınız. Dharma yasası veya hayatın amacı yasasının uygulanışı. Dharma yasasını uygulamak için aşağıda sıralanan maddeleri derin bir bağlılıkla yerine getireceğim. 1. Bugün ruhumun derinliklerinde yatan Bebek Tanrı ve Tanrıçayı sevgiyle besleyeceğim. Bedenimde hayat bulan içimdeki öze ilgi göstereceğim. Kendimi kalbimin içindeki bu derin duygu durgunluğa uyandıracağım. Ebediyet ve ölümsüzlük bilinci hep benimle olacak. 2. Eşsiz yeteneklerimin birer listesini yapacağım. Eşsiz yeteneklerimi ortaya koyarken yapmayı istediğim şeylerin de listesini yapacağım. Eşsiz yeteneklerimi gösterirken ve onları insanlığın hizmeti için kullandığımda zaman kavramı ortadan kalkacaktır. Böylece kendi hayatımda olduğu kadar diğer insanlarınkinde de bolluk ve bereket yaratabileceğim. 3. Her gün nasıl hizmet edebilirim ve nasıl yardım edebilirim diye soracağım. Bu soruların cevapları diğer insanlara sevgiyle yardım ve hizmet etmemi sağlayacak. Özet ve sonuç. Tanrı'nın müşterilerini bilmek istiyorum. Geri kalan sadece detaylardır. Albert Einstein. Evrensel zihin, milyarlarca galakside olan her şeyi hassas bir keskinlikle, tereddütsüz bir zekayla düzenleyip yönetir. zekası nihai ve yücedir ve varlığın her hücresine nüfuz eder. En küçükten en büyüğe, atomdan kozmoza. Yaşayan her şey bu zekanın bir ifadesidir. Ve bu zeka 7 spiritüel yasaya uyarak hareket eder. İnsan bedeninin herhangi bir hücresine baktığınızda çalışma şeklinin tüm bu yasaların ifadesi olduğunu görürsünüz. Her hücre, ister mide hücresi, ister kalp hücresi, ister beyin hücresi olsun, yasası ile doğmuştur. DNA, içsel güce mükemmel bir örnektir. İçsel gücün nesnel ifadesidir. Her hücrede olan bu ayrı DNA, bulunduğu hücrenin özgün ihtiyaçlarını karşılamak için kendini farklı şekillerde gösterir. Her hücre aynı zamanda alma-verme yasasına uygun hareket eder. Her hücre denge ve denklik halindeyken canlı ve sağlıklıdır. Denklik hali doyum ve uyum halidir ve bu durum devamlı alıp vererek sağlanır. Her hücre diğer hücreleri besler ve destek olur. Buna karşılık diğer tüm hücreler tarafından beslenir. Her hücre dinamik bir akış içindedir ve bu akış hiçbir zaman kesilmez. Aslında bu akış hücrenin hayatının özüdür. Vererek bu akışın devamlılığı sağlanır ve hücre sadece bu şekilde alabilir ve hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Karma yasası her hücre tarafından mükemmel bir şekilde uygulanır. Çünkü zekasıyla her durum için en uygun, en kesin ve en doğru tepkiyi verebilir. En az çaba yasası da her hücre tarafından mükemmel uygulanır. Her hücre işini sakin bir uyanıklık içinde sessiz ve verimli bir şekilde yapar. Niyet ve arzu yasasını uygulayarak her hücrenin her niyeti doğanın zekasındaki sınırsız düzenleme gücünden faydalanır. Şeker molekülünün enerjiye dönüştürebilmesi gibi çok basit bir niyet bedende acilen bir seri olayı gerçekleştirir. Belli miktardaki hormonlar doğru zamanda salgılanarak bu şeker molekülünün saf yaratıcı bir enerjiye dönüştürülmesi sağlanır. Tabii ki her hücre zihinsel bağımsızlık yasasını da uygular. Hücrenin niyeti sonuçlardan bağımsızdır. Sendelemez, duraksamaz. Çünkü davranışı yaşam odaklıdır ve şimdinin farkındalığıyla hareket eder. Her hücre ayrıca dharma yasasını da ortaya koyar. Her hücre kendi kaynağını, yüksek benliğini keşfetmek zorundadır. Diğer varlıklara hizmet etmeli ve eşsiz yeteneklerini ortaya koymalıdır. Kalp hücreleri, mide hücreleri ve bağışıklık sistemi hücrelerinin hepsinin kaynağı yüksek benlikte, yani sınırsız içsel güçtedir. Bu kozmik bilgisayara bağlı oldukları için de eşsiz yeteneklerini çabasız bir kolaylıkla, ebedi bir farkındalıkla ortaya koyarlar. Sadece bu eşsiz yeteneklerini ortaya koyarak kendilerinin ve bedeninin bütünlüğünü sağlayabilirler. Bedendeki her hücrenin iç diyaloğu nasıl yardım edebilirim diye sormaktır. Kalp hücreleri bağışıklık sistemi hücrelerine, bağışıklık sistemi hücreleri mide ve akciğer hücrelerine yardım etmek ister. Beyin hücreleri de diğer tüm hücreleri dinler, yardım eder. Bedendeki her hücrenin sadece bir fonksiyonu vardır. O da diğer hücrelere yardım etmektir. Kendi bedeninizdeki hücrelerin davranışlarına bakarak 7 spiritüel yasanın en olağanüstü ve verimli ifade şeklini görebiliriz. Bu doğanın dehasıdır. Bunlar Tanrı'nın düşünceleridir ve geri kalan sadece detaylardır. Bizler kozmik bir yolculuğun gezginleriyiz. Bir yıldız tozuyuz. Sonsuzluğun girdabında dönen, dans eden. Hayat ölümsüzdür. Fakat hayatın ifade şekilleri geçici, kısa ve fanidir. Budizmin kurucusu Gautama Buddha şöyle demiştir. Bizim şu varlığımız sonbahar bulutları kadar fanidir. Ölümü ve doğumu seyretmek bir dansın hareketlerini seyretmek gibidir. Ömür gökyüzündeki bir şimşeğin çakması kadardır. Sarp bir dağdan gelen sel gibi hızla inmektedir. Biriyle karşılaşmak, birini görmek, sevmek, paylaşmak için durduk bir an. Bu çok değerli bir andır, ancak geçicidir. Ölümsüzlükteki küçük bir parantezdir bu. Sevgiyle, ilgiyle, yumuşak bir kalple paylaştığımızda birbirimiz için bolluk, bereket, neşe ve mutluluk yaratırız. Ve o an yaşamaya değer bir andır artık. Dr. Deepak Chopra. Dünyaca tanınmış doktor ve yazar Deepak Chopra, şüphesiz çağımızın en ilham verici ve kolay anlaşılır filozoflarından biridir. Mikhail Gorbaçov, Pio Muanza Uluslararası Bilim Komitesi Ödül Töreni, İtalya. Bütünsel sağlığın dünyadaki en tanınmış ve en büyük liderlerinden biri olan Deepak Chopra, kitlelerin fiziksel, duygusal, spiritüel ve sosyal sağlığa bakışını değiştiren bir sağlık profesyoneli, üretken bir yazardır. 35 dile çevrilen ve 20 milyon satan 50'den fazla kitabıyla geniş bir okur kitlesine sahiptir. Deepak Chopra, Chopra merkezinde zihin, beden, ruh ve şifa arasındaki önemli bağın evrensel bilgeliği üzerine devrimci nitelikte çalışmalar yürütmektedir. Batının teknolojik mucizeleriyle doğunun bilgeliği arasında bir köprü oluşturmayı misyon edinen Deepak Chopra ve ekibi, tüm dünyada sağlık hizmeti veren profesyonellere seminer ve eğitim programları düzenlemektedir. Albert Einstein Tıp Koleji ve Amerikan Psikoterapi Dergisi tarafından Einstein ödülüne layık görülen Deepak Chopra, 2006'da Ulusal Etnik Koalisyon tarafından Ellis Adası onur nişanıyla ödüllendirilmiştir. Deepak Chopra, tüm dünyada sosyal adalet, ekonomik özgürlük, ekolojik denge kurulması ve fikir ayrılıklarının çözülmesi için büyük bir kitle bilinci oluşturmayı hedefleyen Yeni İnsanlık İçin Birlik adlı oluşumunda başkanıdır. 7. ayrımın sonu.